Ayrım 49.
En kötüyü destekleme siyaseti bunlardan sadece bir tanesi tarafından uygulansa bile gene de diğer partiyle fiili bir yakınlaşma doğar. Komünist Partisi bu taktiği Fransa'da ve başka ülkelerde 1935'e kadar uygulamış, böylece özellikle 1928 seçimlerinde sağ lehine hareket etmiştir. Bu tutum 1932'de partiye çok oy kaybettirmiştir. Ancak Komünist Partisi bu şekilde partinin yerleşmesi için zorunlu olan dönem boyunca kendi saflığını ve bireyselliğini korumuştur. Müttefikler arasındaki ilişkiler. Müttefikler arasındaki hukuki ilişkiler kuvvet ilişkileri kadar ilginç değildir. Üstelik bu hukuki ilişkiler nadir birkaç ortak kurumdan ibaret kalır. 1906 Alman blokunun eylem komiteleri, 1902 Fransız blokunun ve 1924 kartelinin sol delegasyonu, 1936'daki Halk Topluluğu Komitesi ve diğerleri. Bu kurumlar ya seçim düzeyinde yer alarak müttefiklerin propagandasını yürütür ve anlaşmaların uygulanmasını denetler ya da parlamento düzeyinde yer alarak üye gruplar arasında ortak bir tutum ve oy disiplini sağlamaya çalışır. 1902'den 1906'ya kadar sol delegasyon bu sonuncu noktadan kendi cinsinin bir modelini teşkil ediyordu. Charles Benoît bunu sorumsuz ve anayasa dışı ikinci bir hükümet olarak adlandırmıştı. Comb ise yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar konusundaki bu ahenkli anlaşmayı, çoğunluğu düşüncesizce kışkırtılmalara karşı koruyan bir sistem olarak savunuyordu. Bütün ittifaklarda bu çeşit kurumlar yoktur. Örgütlenmemiş koalisyonlara örgütlenmiş ittifaklardan daha sık rastlanır. Keza bütün ittifaklar ortak bir programa da dayanmaz. Her ortak kendi eylem özgürlüğünü korumak ister. İttifak belgeleri çalışma planlarından çok propaganda bildirilerini andırır ve dolayısıyla bile bile belirsiz ve genel deyimlerle kaleme alınır. Ancak burada partilerin bir ulusal birlik hükümetinin kuruluşu anında meydana getirdikleri sırf hükümete ilişkin programlarla en dayanıksız olanlar bunlardır. Seçim programları arasında bir ayrım yapmak gerekir. Seçim programları kamuoyunda bir yankı uyandırdıkları ve halkın heyecanını harekete geçirdikleri takdirde bu kadar dayanıksız olmayabilirler. Bu durumda müttefiklerden biri programı hatırlatmak suretiyle diğerini kuvvetle etkileyebilir. Dolayısıyla seçim ittifaklarının kesinlikle belirtilmiş bir belgeye dayanmaları nadirdir. Yahut da belge çok sınırlı nitelikte olur ve aşırı müttefikin ölçüsüz artırmalarının ılımlı müttefik tarafından sınırlandırılmasına yarar. Şu halde ortak kurumlar ve programlar kısaca koalisyon partileri arasında belli bir kuvvet ilişkisi kurmanın araçlarıdır. Bu konuda eşitçi ve eşitsiz ittifaklar arasında bir ayrım yapmak çekici görünebilirse de, böyle bir ayrım zihinsel bir soyutlamadan başka bir şey olmayacaktır. Gerçekte her ittifak eşitsizdir. Tek üzerinde durulacak nokta eşitsizliğin derecesidir. Belki nispeten eşitçi ittifaklarla hakimiyet niteliğinde olan sahte ittifaklar arasında bir ayrım yapılabilir. Bu ikisi arasında ise sonsuz çeşit ve dereceler vardır. Müttefikler arasındaki eşitsizlik derecesinin belirtilmesinde başlıca üç unsuru hesaba katmak gerekir. Bunların karşılıklı kuvvetleri, siyasal satranç tahtası üzerindeki konumları ve nihayet iç yapıları. İki turlu çoğunluk sistemindeki seçim ittifaklarında birinci unsur hakim mahiyettedir. Koalisyon içinde en önde gelen parti ikinci turda tek başına kalır ve müttefiklerinin feragat ya da çekilmesinden yararlanır. Dolayısıyla bu sistemde partiler birbirine yakın güçte olmadıkça bir seçim ittifakı hiçbir zaman mümkün değildir. Yoksa en zayıf parti en kuvvetlisi tarafından tamamen yok edilir. Uygulamada yöresel farklar genellikle ittifaktaki eşitsizliği düzeltir. Bazı seçim çevrelerinde müttefiklerden biri, başka çevrelerde ise diğeri önde gelir. Fakat büyük bir partinin de birinci turda bazı çevrelerde aday göstermekten kendi isteğiyle vazgeçmesi onun yararına olabilir. Böylece çok zayıf bir müttefikinin hiç değilse belli ölçüde bir temsil sağlamasına imkan verirken, o partinin aşağı yukarı eşit iki grup arasında dengeyi elinde tuttuğu diğer çevrelerdeki çekilmesinden yararlanır. Bu yüzden çoğu zaman seçim anlaşmaları iki turlu çoğunluk sisteminin gerektirir göründüğü sert ve yeknesak mekanizmadan çok farklı, esnek ve belirsiz bir nitelik alır. Müttefiklerin her seçim çevresinde sadece tek bir aday ya da tek bir liste gösterebilmek için sandalyeleri seçimden önce paylaşmak zorunda oldukları, tek turlu sistemdeki anlaşmalarda bu esneklik daha da fazladır. Dolayısıyla bu çeşit ittifaklar daha güç fakat daha sağlam mahiyettedir. Keza bunlar daha eşitsiz ittifaklardır. İngiliz ulusal liberallerinin durumunda görüldüğü gibi, burada en büyük parti en küçüğü hemen tamamen hakimiyetine alma eğilimindedir. Tek turlu sistemde ittifaklar çok sıkı olmaları sebebiyle genellikle bir birleşmeye dönüşürler. Ancak eğer partiler arasındaki nispetsizlik çok büyükse, bu birleşme çoğu zaman zayıf partinin güçlü parti tarafından üzümlenmesi biçimini alır. Bu da kuvvetin ittifakların eşitsizliği üzerindeki hayati rolünü ortaya koyar. Kuvvetin etkisi hükümet planında da açıkça görülür. Bir ortak parti ne kadar büyükse ittifak içinde o kadar ağırlığı olur. 1936'ya kadar Radikal Parti, koalisyonun en büyük partisi olması dolayısıyla sol blok içerisinde gerçek bir liderlik göstermiştir. 1936'da ise Sosyalist Parti'nin ilk sıraya yükselişi nedeniyle liderlik de bu partinin eline geçmiştir. Parlamento kuvvetinin seçim kuvvetinden açıkça önde geldiğini belirtmek gerekir. Çünkü Radikal Parti seçim alanındaki birinciliğini daha 1932 yılında Sosyalist Parti'nin 1.956.000 oyuna karşılık 1.836.000 oyla kaybetmiş bulunuyordu. Bir ittifak içerisindeki öncelik büyük önem taşır. Koalisyonun başında gelen partinin hükümet başkanlığını da alması gerektiği genellikle kabul olunur. Sosyalistler 1936'ya kadar hükümete katılmayı reddedip de o tarihte fikirlerini değiştirmelerini haklı gösterebilmek için sosyalistlerin bir radikal hükümete katılmasıyla radikallerin bir sosyalist hükümete katılması arasında kesin bir ayrım yapmışlardır. Şüphesiz en kalabalık partinin liderliği hiçbir zaman hükümet ittifaklarında genel ve mutlak bir kural olmuş değildir. Bu temel eğilim, birçok başka eğilimlerle uzlaşmak zorunda kalmıştır. Müttefikler arasındaki farkın büyüklüğü bu konuda belli bir rol oynar. Fark çok küçükse en kalabalık partinin yönetimi tartışmalı bir durum alır. En güçlü müttefikin yapısı ve mahiyeti de önemlidir. Örneğin 1946'da Halkçı Cumhuriyetçilerle Sosyalistler bir üç parti ittifakı içinde komünistlerin başkanlığındaki bir hükümete katılmayı kabul etmemişlerdir. Ancak en kuvvetli müttefikin liderliğine karşı en önemli engel koalisyon ortaklarının karşılıklı konumlarından doğmaktadır. Yukarıda göstermiş olduğumuz gibi seçim ittifakları en aşırı ortağın, hükümet ittifakları ise en ılımlı ortağın hakimiyetinde olma eğilimindedir. Tabiatıyla bu eğilimler koalisyondaki partilerin karşılıklı güçlerinden doğan eğilimlerle çatışırlar. Bazen daha küçük bir ortak, daha ılımlı tutumu nedeniyle hükümet sorumluluklarını üstlenmeye itilebilir. İttifaklar içerisinde yaklaşık mahiyette eşitsizlik eğrileri çizmek mümkündür. Seçimden önceki ve sonraki dönemlerde aşırı parti duruma hakimdir. Seçim ne kadar uzak olursa bu partide hükümet zorunlulukları dolayısıyla nüfuzunu en ılımlı parti yararına o kadar kaybeder. Bu eşitsizlik eğrileri koalisyon rejimlerindeki yasama devreleriyle çakışır. Başta ve sonda demagojik, ortada daha tutucu. Muhakkak ki bu şema çok genel mahiyet taşır. Çok ve çeşitli nitelikteki özel koşulların etkileşimleri çoğu zaman bunu tamamen gözden kaybolacak derecede örter. Uzun bir süre içinde ittifak eninde sonunda en ılımlı partinin hakimiyetine girer gibi görünmektedir. Aşırı parti nasıl seçim planında kendi dinamizmine aykırı düşen bir hareketi destekliyorsa, Parlamento planında da kendi tutumuna aykırı bir takım tedbirleri desteklemek zorunda kalır. Eğer bunu yapmazsa ittifak bozulur. Yaparsa da sonunda kendisi hayli sakin ve donuk bir renk alır. Bu genel eğilim Fransız Sosyalist Partisi'nin 3. ve 4. Cumhuriyet'te gitgide ılımlılaşmasını açıklamaktadır. Diğer Avrupa Sosyalist Partileri de aynı sebeplerin etkisiyle aynı evrimi izlemişe benzemektedir. Şüphesiz bu dönüşümün tek etkeni ittifakların diyalektiği değildir. Başka birçok etkenler, özellikle partinin sosyal altyapısındaki değişiklikler de bunda rol oynamıştır. Bununla birlikte partinin burjuvalaştığı için mi daha ılımlı hale geldiği, yoksa daha ılımlı hale geldiği için mi burjuvalaştığı sorulabilir. Bu ilişki nedensel olmaktan çok fonksiyonel mahiyettedir. Ne olursa olsun ittifakların yukarıda tasvir olunan yöndeki etkisi inkar edilmeyecek derecede güçlü gibi görünmektedir. Eğer aşırı partilerin kuvveti bunları resmen koalisyonun liderleri durumuna getirirse, bu partilerin ittifaklar oyunu yüzünden uğrayacağı enerji kaybı daha da belirgin olur. Çünkü bu takdirde iktidarı ele almaları ve iktidarın kullanılmasının zorunlu kıldığı ihtiyatlı ve ılımlı tutumu bizzat benimsemeleri gerekir. Bu partiler kuvvetleri ve hükümetteki durumları dolayısıyla ittifakın önderliğini yaparken eylemleri dolayısıyla da ılımlı ortaklarına yaklaşırlar. Bu diyalektik İskandinav sosyal demokrasisinin 1919 ile 1939 arasındaki evrimini açıklamaya yardım edebilir. Şu halde ortakların durumu ne olursa olsun çoğunluk ittifakları en ılımlı partinin üslup ve programının kabulü sonucunu doğurur. Diğer partinin aşırılığı hükümet zorunluluklarının etkisiyle gitgide aşınır, törpülenir ve körelir. Böylece aşırı parti ortağıyla aynı çizgide yürümeye temayül eder. Bu bakımdan hükümet ittifaklarındaki sağa kayış, kamuoyundaki sola kayışa karşı koyar ve sonunda çoğu zaman onu etkisiz bırakır. Seçmenler sol partilere doğru kayar fakat sol partilerin kendileri de merkeze doğru yönelir. Görünüşteki bu iki hareket gerçekte bir hareketsizliğe yol açar. Ilımlı partinin bu hakimiyetinin gerçekleşmemesi ancak ittifakın parlamenter muhalefet alanında kalmasıyla mümkündür. Azınlık koalisyonları en aşırı partinin otoritesi altında bulunur. Bunlar iktidarın külfetlerine uğramadıkları için seçim demagojisiyle hükümetin ılımlılığı arasında zorlanıp durmazlar. Muhalefetteki demagoji seçimlerdeki demagojinin doğal bir devamı olup her ikisinde de avantaj en aşırı partinindir. Devrim dönemlerinde de yukarıda dediğimiz gibi aynı terslik ortaya çıkar. En aşırı parti ister hükümetin başında ister içinde olsun, ister onu desteklesin ya da muhalefette bulunsun, ittifaka hakim olma eğilimindedir. Çünkü devrim hükümetinin kanunu normal hükümetinkinin tam tersidir. Burada artık çatışan çeşitli çıkarları birbiriyle bağdaştırmaya çalışarak daima kararsız ve uzlaştırıcı bir dengeyi sürdürmek değil, eski rejimin çöküşü dolayısıyla yeni bir denge yaratabilecek tek unsur olan yeni düzenin doğuşunu çabuklaştırmak söz konusudur. Burada gerçekçilik ılımlılıkta değil uzlaşmazlıktadır. Öyleyse saflığını korumak isteyen bir aşırı partinin muhalefette kalması ve ancak devrime katılmak ya da devrimin doğuşuna yardım etmek üzere muhalefeti bırakması gerekir. Bununla birlikte partilerin iç yapısı her hükümet koalisyonunda görülen ılımlaştırıcı eğilimi frenleyebilir. Üçgen biçimi bir koalisyonda ortaklar arasındaki ilişkiler biraz daha farklıdır. Bu durumda Merkez Partisi iki aşırı uç arasında doğal bir hakem rolü oynar. Fransa'da üç parti ittifakı sırasında sosyalistler müttefiklerin en zayıfı oldukları halde durumları çok kuvvetliydi. Komünistlerin tasfiyesinden ve üçüncü kuvvetin doğuşundan sonra etkileri azalmıştır. Fakat bu eğilim yukarıdaki kadar kesin ve genel nitelikte görünmemektedir. 1947 ile 1951 arasında MRP'nin üçüncü kuvvet içerisindeki nüfuzu ittifakların sağa kayma eğilimine uygun olarak radikaller ve ılımlılar yararına devamlı olarak zayıflamıştır. temel siyasal yönü belirleyen koalisyonun merkezindeki parti değil, parlamentonun merkezindeki partidir. Yani sol koalisyonlarının en sağındaki, sağ koalisyonlarının da en solundaki parti. Hükümet koalisyonlarının sağa kayma eğilimlerinden genel olarak söz etmek doğru değildir. Bu terim sadece sol koalisyonlarına uygulanabilir. Sosyal ve siyasal gelişim dolayısıyla sol koalisyonlarına genellikle daha çok rastlanır. Sol koalisyonlarının sağa kayma, sağ koalisyonlarının da sola kayma eğilimlerinden söz etmek daha doğru olur. Bu iki yönlü eğilim, 3. Cumhuriyet zamanındaki Fransız politikasının hem solla sağ, düzenle hareket arasında bir yer değiştirme, hem merkezin genel hakimiyeti, hem de sola doğru toptan bir yöneliş şeklinde tasvir edilebilmesini ve bunların hepsinde de bir gerçek payı bulunuşunu açıklamaktadır. Görünüşte bu üç açıklama tarzı birbiriyle çelişme halindedir. Gerçekte ise her biri kısmi fakat birbirini tamamlayıcı yorumlara dayanır. Sola kayış, eski sol partilerinin gitgide merkez ve sağa kayarak yerlerini yeni partilere bırakmalarının sonucudur. Seçimlerin ya da parlamento kombinezonlarının ritmi, yalnız bu ikisi arasında her zaman düşümdeşlik yoktur. İncelendiği takdirde ise sağ-sol hareketi açıkça fark edilebilir. Fakat ittifaklar içerisindeki evrim merkeze doğru dayanılmaz bir itiş yaratır. Sağ kanat çoğunlukları merkez sağa yönelerek solu da kapsamaya çalışır. Sol kanat çoğunlukları ise merkez sola kayarak sonunda merkez ve sağda destek bulur. Mavi Ufuklar Meclisi gibi Kartel Meclisi de Poincaré ile son bulmuş, 1928'in ılımlı meclisi gibi 1932'nin solcu meclisi de Laval ile sona ermiştir. Ancak çok kuvvetli bir yapıya ve bunt niteliklerine sahip olan komünist ve faşist partilerin işe karışmaları probleme yeni bir veri getirmiş bulunmaktadır. Bunların totaliter mahiyeti her türlü uzlaşmaya, her türlü gerçek anlaşmaya, her türlü gerçek ittifaka karşı koyar. Benimle birlik olmayan herkes bana karşıdır. İncil'den alınan bu cümlenin komünist kongrelerinde defalarca tekrarlanmış olması sebepsiz değildir. Bununla birlikte seçim, parlamento ve hükümet koalisyonları bu partiler için etkin bir eylem aracı olabilir. Çok karmaşık ve çok sağlam mahiyetteki örgütleri, kendilerini ortaklarının maruz bulunduğu bulaşma ve parçalanmadan koruduğu için bu etkinlik daha da fazladır. Herkesin bildiği demir kase ve toprak çanak benzetmesi, bu çeşit partilerin bir ittifak içindeki ayrıcalıklı durumunu iyi anlatmaktadır. Totaliter partiler diğerlerini kırabilecek, fakat kendisi kırılmayacak olan sert, dayanıklı demir kaseyi temsil ederler. Dolayısıyla ittifaklardan birlikte de kullanılabilen iki farklı taktik, kamuflaj taktiği ile sömürgeleştirme taktiği içerisinde yararlanırlar. Bunlardan birincisi etraflarını çeviren korku ve yalnızlık atmosferini dağıtma amacını güder. Maksat herkese tıpkı diğer partiler gibi bir parti olduklarını, onlardan daha devrimci ve yıkıcı olmadıklarını, onlar kadar demokratik kurumlara ve özgürlüklere onlar kadar saygılı bulunduklarını göstermektedir. Komünist partiler Avrupa'da 1935-1936'da halk cephelerinin kurulmasıyla bu tutumu benimsemişlerdir. M. Maurice Thorez'in Katoliklere uzattığı el, eli bıçaklı adam imajını silmekte rol oynamıştır. Monsieur Chotin kadar güven verici politikacılarla işbirliğinde bulunulması, keza makul ve ılımlı mahiyetteki halk topluluğu programının kabulü bu izlenimi kuvvetlendirmiştir. Partinin seçmen sayısını iki katına çıkardığı 1936 yılındaki büyük seçim başarısı bu taktiğin kazançlı olduğunu göstermiştir. Kurtuluştan hemen sonra hükümete katılınması da aynı genel politikanın daha açık şekilde devam ettirilmesinden başka bir şey değildir. Buradaki amaç komünistlerin diğerleri kadar hatta onlardan daha iyi yöneticiler olabildiklerini göstermektir. Nitekim orta sınıfların saygıdeğer mensupları Monsieur Thore ve Monsieur Billon'un devrimci ve kabadayı halk komiserleri gibi değil, ciddi ve falsosuz burjuva bakanlar gibi hareket ettiklerini görünce şaşırmışlardır. General de Gaulle'ün ve MRP'nin salim düşünceli üyelerinin desteği, partinin uslanmış olduğu inancını pekiştirmiştir. Léon Blum'u 1936'da şeytan, 1946'da ise Mesih gibi gördüğünü hatırlayan burjuvazi, Maurice Thorez'in de aynı güven verici gelişim çizgisini izleyeceğine neredeyse inanır olmuştur. 1945 ile 1946 arasında komünist oylarının yükselişi, üye sayısının ise daha da muazzam bir artış kaydetmesi bu taktiğin ne kadar karlı olduğunu göstermektedir. Parti bir yandan da Balkan ülkelerinde büyük başarı kazanmış olan sömürgeleştirme taktiğini ittifaklar içerisinde uygulamaya koyulmuştur. Bu daha 1936'da çeşitli halk cephelerinde kendisini göstermiştir. Fransa'da sendikaların tekrar birleşmelerinin yanı sıra eski CGTU'nun ileri gelen üyeleri CGT'ye sistemli şekilde sızmaya başlamışlardır. Halk cephesinin bütün yöresel komitelerinde komünistler önder durumuna geçebilmek için çaba harcamışlardır. Mahiyeti icabı demagojik olan bu çeşit bir kütle eyleminde komünistlerin aşırılığı, ittifakların genel diyalektiği uyarınca onları doğal olarak önder durumuna geçirmiştir. Bütün Avrupa'da yeraltı mücadelesi partiye mükemmel bir sömürgeleştirme alanı sağlamıştır. Yapısı bakımından yeraltı mücadelesine tamamen intibak edebilecek tek parti olan Komünist Parti, bu hareketin kontrolünü ele geçirmeye çalışmış ve bunda militanlarının övgüdeğer cesaretlerinden de yardım görmüştür. Parti bu alanda kısmen başarı kazanmış, komünistler bütün direnme örgütlerine tepeden tabana kadar sızmışlardır. Kurtuluş sırasında ise Komünist Partisi tarafından yaratılıp yönetilen ulusal cepheler ya da vatan cepheleri, yani sağa kadar uzanan bir çeşit genişletilmiş halk cepheleri kurma taktiği izlenmiştir. Kendisi çok zayıf, müttefikleri ise sayıca daha güçlü olduklarından Komünist Partisi ilkin işçi sınıfı birliği adına Sosyalist Parti'yi parçalamaya teşebbüs etmiştir. Tabanda hücreleri vasıtasıyla militanlar üzerinde çalışmak, tepede ise rekabetlerden, hasetlerden ve ihtiraslardan yararlanarak liderler üzerinde etkili olmak suretiyle komünistler topyekün birleşmeyi tam itaati sağlamaya uğraşmışlardır.